Premier Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öner, yanımda Uğurcan var. Uğurcan hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Bu hafta normal maçlar yok. Artık milli maçlar var. Arkamda da gördüğünüz çılgın iki tane hazırlık maçı konuşacağız. İngiltere, Brezilya ve Fransa, Almanya. Şimdi önce İngiltere, Brezilya'dan başlayalım. Yani ben maç çok bir şey anlamadım. Yani çok karma karışık bir maç oldu benim gözümde. Ben daha çok senin yorumlarını merak ediyorum. Onun üstüne kendi şeylerimi yapacağım ama ben çok da fazla bir şey göremedim ekstra olarak maçta. Tabii iki takımın taktiksel açıdan şeylerden değerlendirilecek kısımları var. Bir önce senden başlayayım. Sen iki tarafı nasıl buldun?
Öncelikle kısaca maçı anlatmak gerekirse top İngiltere'deydi, pozisyonlar Brezilya'daydı. Çünkü yani baktığımız zaman İngiltere'nin maç boyunca %56 gibi bir topa sahip olma yüzdesi var. Genelde topa sahip olan işte pozisyonları arayan taraf. Ama Brezilya'da o ileri üçlüsüyle Rafinha, Rodrigo, Vinicius o hızlı speedy üçlüsüyle kontradan tehdit yaratmaya çalıştı. Aslında net de pozisyonlar buldu. Yani Brezilya'nın maç boyunca bulduğu pozisyon sayısı İngiltere'nin 3 katı falandı. Hatta net pozisyon sayısı olarak da 3 katı falandı. İşte dakika 11'de not almışım. Vinicius'un çok zayıf vurduğu bir top var. Oradan savunma çıkarıyor. İşte dakika 16'da yine Rodrigo net pozisyon kaçırıyor. Ondan sonra maçın belli bir kısmına kadar yine de maç dengede sayabiliriz ama Walker çıktıktan sonra özellikle ben dedim hani oyun Brezilya tarafına daha kayar mı? Ama yine bir şey değişmedi. Yani yine top İngiltere'de kalmaya devam etti. Yine bu geriden çıkarken yapılan top kayıplarından sonra Brezilya'nın çok net kontraları vardı. Altını çizmek istediğim bir konu Maguire'ın çok kötü bir maç çıkarması. Artık İngiltere milli takımının onun yerine işte Ben White'ı bir şekilde ikna edip çağırması lazım. Çünkü yani Southgate'in oynatmaya çalıştığı oyunu Maguire'la oynamak günden güne zorlaşmaya başladı. Gerçekten yaklaşık 2 tane 3 tane net top kaybı var. Yani Brezilya'nın pozisyonlarının belki de belli bir kısmı Maguire yüzünden. Kısaca özetlemem gerekirse İngiltere'nin daha üstün olduğu ama Brezilya'nın daha fazla pozisyona girdiği ve aslında kazanmayı da belli bir süreden sonra hak ettiği bir maçtı. Senin de yorumlarını dinlemek isterim abi.
Ya şimdi temelde baktığınız zaman kağıt üstündeki ilk 11'lere baktığınız zaman İngiltere çok daha ağır basıyor gibi gözüküyordu ama şöyle bir durum var. Yani Southgate'le ilgili mesela Southgate'i sürekli eleştiriyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Sonra da diyorsun ki ya bu adam işte son Euro'da finali gördü. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama bu maçta esas bence Southgate'in foyasının meydana çıktığını gördük. Sebebi de şu. Bütün oyun planını Harry Kane'e kurmuş. Yani Harry Kane'in oyun stiline göre bir hücum sistemi kurmuş. Çünkü Harry Kane oynamadığı için hiç İngiltere'de hücum sistemi diye bir şey görmedik. Yani o Harry Kane'in işte top saklamaları, geri sırtı dönükken oyun kurması, boşluk açması. Hani bu şey anlamında söylemiyorum. Yani Oli Watkins kötü forvetti, maçta hiç etkin olamadı falan değil ama yani Southgate sistemi öyle bir tek adam üzerine kurmuş ki sanki takımda başka hiç yetenekli adam yok. Yani şu an senin elinde Phil Foden var. İnanılmaz formda bu sene. Yani acayip işler var. Bellingham aşırı formda. Yani Real Madrid'de bu sezon neler neler yapıyor. Hatta belki de Liverpool, City falan dizlerini dövüyordur. Keşke biz mi alsaydık, iyice zorlasa mıydık diye düşünüyorlardır. Diğer taraftan Rice yani Arsenal'e inanılmaz yüksek bir fiyata gitti. Ama parasının hakkını fazlasıyla veriyor. Ya elinde müthiş oyuncular var yani. Sadece ilk 11 bile. Yani Anthony Gordon da hani tamam çok müthiş bir sezon geçirmiyor ama maçın en etkili oyuncularından biriydi. İki tane çok tehlike yaratan şutu var. Ama Southgate'in işte vasatlığını böyle şeylerle anlıyoruz. Evet belki bir hedef maç değildi, bir hazırlık maçı ama bu tip şeyler de aslında önemlidir. Burada hiçbir şey görsen yani bu şu demek, rakipler şöyle düşünecek. Ya Harry Kane olduğu zaman Harry Kane'i kitlersek sanki İngiltere'yi kitleyebilirmişiz gibi bir hava uyandırdı. Kyle Walker konusunda da muhtemelen orada Pep Guardiola bir ufak çaplı bir kalp krizi geçirmiştir. Böyle aman
Kesinlikle.
yapmayın Martinelli'yi ben onu da durduracağım falan diye böyle bir paniklemiştir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani sadece Kyle Walker değil Ezri Konsa da çok iyi durdu. Vinicius'un karşısında ama Vinicius gerçekten gününde değil. Yani Ne ayakta durabildi, ne ikili mücadeleye girebildi. Topa basıyor, düşüyor, kontrol edemiyor. Yani bir şeyinde değil yani, o Dembele sahası yaramadı Vinicius'a ve sık sık kanadını terk edip sağa kaçtı. Yani sol kanadı bayağı boşalttılar. Zaten Brezilya'nın geri dörtlüsü, ben görünce şok oldum, dedim yani ne alaka falan. Hani en azından bir Bremer, işte Yan Couto falan sahada olmalıydı. Ama ona rağmen gene de orta sahanın sağlamlığı o gerideki dörtlüyü de korudu. Ya inanılmaz, yaratık gibi bir orta saha. Yani Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, işte
Gomez.
João Gomes, hepsi sert, baskıyı seven oyuncular. Şimdi burada mesela topun İngiltere'de kalmasının bir sebebi de bu. Brezilya'da aslında yaratıcı bir orta saha yok temel olarak. Yani topu alayım, ileri taşıyayım, şuraya sağa sola bakayım, vereyim. Ha, Paqueta mesela uzun top, çok güzel uzun toplar attı. Vini'ye de attı, Rodrigo'ya da
Paketa
attı.
o işleri iyi yapan bir oyuncu ama dediğin gibi ben yani çok fazla dribling üzerinden değil de pas üzerinden yapıyor. O driblingçi bir orta saha yok evet yani o geçişlerden.
Ya zaten Brezilya'nın hocası buraya yenilmemeye gelmiş belli yani. Savunmada zaten sıkıntılarım var. As stoperlerim, hatta asın yedekleri stoperlerden bile yararlanamıyorum neredeyse. Kalecim de sıkıntılı. İki kalecim de sakat. Abi o zaman işi sağlama alayım. Savunma dörtlümü kurdum, güvenmiyorum ama orta sahaya 3 tane yaratık koyayım. Hani böyle rakibi bunaltayım. Gerçekten de çok iyi başardılar. Yani İngiltere'ye net verdikleri bir pozisyon yok. İngiltere'de de ya ileriyi şey yapmayayım, hakkını da yemeyelim. Yani Foden da, Bellingham da, Gordon da, Watkins de iyi oynadılar ama ya karşı gerçekten hani neredeyse 6-7 tane sadece savunması güçlü oyuncudan kurulu. Yanlış bilmiyorsam Danilo da artık tam bir sağ bek değil, sağ stoper gibi. Yani Kyle Walker tarzına döndüğü için aslında 3 stoper bir tane bekle oynadılar ki öbür bek de zaten hiçbir zaman kariyerinde bir çıkış yakalayamamış. Senelerce Leverkusen'de yedek beklemiş Wendell. Hani
Bu
buradan
sene Porto'da biraz işte çıkış
evet.
yaptı Şampiyonlar Ligi'nde.
Evet, yani onu söyleyebiliriz. Yani bu maçı mesela İngiltere'nin kazanamamasının en büyük sebebi Southgate'in kendisi yani. Hani bu maçta Harry Maguire'ı tercih etmesi zaten bir sıkıntı. Ya Brentwaite'i ben oynatırım abi, hazırlık maçı ve bu sezon inanılmaz iyi bir oyuncu. Hava topları olsun, top kapma olsun, yani açık ara önde olduğu istatistikler var. Yani inanılmaz oynuyor. Hani Pickford da bu sene mesela rakip ceza sahasına en fazla uzun top gönderen kaleci. Yani bu iki oyuncuyu ilk 11'e yazarsın yani. Bu tartışılmaz. Diğer oyuncuları bilmiyorum. Belki Rashford'a hani dersin ki ilk 11'e sıkıştır ama bence Gordon çok daha iyiydi yani. Rashford geride gördük. Çok da bir şey olmadığını. Yani çoktan Lewis Dunk bile düşünülebilirmiş. Onun dışında eleştirebileceğim bir şey yok. Diğer tarafta da Brezilya. Yani Bremer ve Yan Couto'yu ben ilk 11'de beklerdim. Onları düşünmedim. Onun dışında da ya şu niye ilk 11'de değildi dediğim bir oyuncu yok açıkçası. Yani ne Richarlison, ne Savio, ne Endrick, ne Galeno, ne Douglas Luiz. Hani ilk 11'de olmadığı için ya kardeşim bunlar nasıl ilk 11'de değil demem açıkçası. Ben çok keyif almadım maçta. O yüzden şey yapabiliriz. Ekleyeceğim bir şey yoksa Fransa Almanya'ya geçelim derim.
Aslında şöyle bir şey ekleyebilirim. Brezilya bu seneden önce çok fazla 4-3-1 odaklı. Hani böyle iki tane merkez tutucu. Önlerinde Neymar'ın 10 numara olduğu. Çok Neymar merkezli bir takımdı. Artık Neymar'ın milli takıma gelmeyeceğini varsayarsak ki gelebilir yani. Bu manyak bir adam. O bir anda ben geliyorum dese gelebilir yani. İstediği zaman gelebilir. Ne kadar kötü olursa olsun. Artık Brezilya'nın planı bu olacak yani. Vinicius'un üzerinden. Paqueta'nın liderlik yaptığı. İşte kalecisi, işte Alisson'a, Ederson'a gelince de savunmada biraz toparlanınca daha iyi bir takım olacaklardır. Bruno Guimaraes'in orada çok oturduğunu düşünüyorum. Bence yani ilk 11 yazılacak Brezilya'daki belki Vinicius'tan sonraki en önemli parça olabilir. Yani orada tartışmasız o formayı alacak, orada götürecek ki zaten Newcastle'da üst düzey bir performans sergiliyor. Yani dünyanın istediği takımla oynayabilecek, transfer olabilecek kapasitede. İngiltere tarafında da Declan Rice için aynı şeyi söyleyebilirim. O da bir takımının
Muazzam bir oyuncu. Yani.
muazzam gerçekten. O top alışları, işte o tutuşları, o kesiciliği yani adamın yapamadığı hemen hemen hiçbir şey yok. İlk Arsenal'e geldiğinde özellikle İngiltere'de forumlarda çok dalga geçmişlerdi. Yani Bellingham alamadınız, işte Declan Rice'ı aldınız falan. O tarz İngiltere'deki troll kültürünü de bilirsin abi. Yani böyle çok garip. Ama Declan Rice'ın bonservisinin hakkını fazlasıyla verdiğini, hatta Pep Guardiola bile belki şey düşünüyordur yani. Keşke ben mi alsaydım diye. Rodri ile çok savunmatik bir ikili olabilirdi ama yine de olabileceğini düşünüyorum. İlkay İmsi bir rolde. İngiltere'nin de yine Bellingham merkezi. Senin dediğin gibi Kane gelince. Bir de Saka yoktu İngiltere'de. O da çok büyük bir
Ha, evet.
faktördü bence.
Evet, o da haklısın.
Saka olsaydı belki bu bekleri özellikle Danilo'nun sigortalığında Wendell'in öne çıkışlarında Saka'nın o playmakerlığı biraz daha fazla iş yapabilirdi. Ama Gordon da bence iyi maç çıkardı. Kanatlardan iyi zorladılar ama olmadı. Orada Maguire yerine muhtemelen Ben White'i getirebilirse Ben White. Dediğin gibi ya da Brentwaite. İkisinden biri formayı alacaktır. İşte Harry Kane geldikten sonra iki takım içinde daha iyi performanslar görebiliriz. Hazırlık maçı bu. Yani çok da konuşulacak bir şey yok. İstersen geçelim abi dediğin gibi Almanya Fransa maçına.
Yani Fransa Almanya herhalde son bir 5-6 senedir gördüğümüz en kötü Fransa. Şimdi onu söylediğim zaman insanların aklına şey geliyor böyle Hasan Ali Kaldırım'ın Mbappé'yi perişan ettiği maçlar. O bir
Kadrosal
ara
olarak değil de oyunsal olarak
tabii yok
gerçekten
maçta yani özellikle işte böyle hatta Mbappé'nin bir tane çocukluk fotoğrafı var böyle bütün duvarında Cristiano Ronaldo fotoğrafları var. Onları Hasan Ali Kaldırım'la falan değiştiriyorlar.
mi?
İşte çocukluk hayranı falan filan diye. Yani onlar da bile gene Fransa iyi oynamıştı. Hani bize kaybettiği maçlarda bile. İyiydi ama bu sefer gerçekten kötü bir Fransa izledik. Ben burada ilk 11'i şöyle eleştirebilirim. Yani karşında Almanya var. Tamam Almanya eski bildiğimiz Almanya değil. Son 2-3 senedir özellikle Löw'ün son dönemi de dahil Almanya sürekli hayal kırıklığı yaratıyor. Ama
Kesinlikle.
Nagelsmann'da bir toparlanma belirtisi gösteriyor. Yani insan böyle ilk 11'i görünce şey dedim ya abi bari bir saygı duy yani karşındaki Almanya yani hani bu stoper ikilisi ne? Hani Upamecano ve Pavard. Upamecano yani belki de kariyerinin en berbat dönemlerini yaşıyor. Yani bir haftada iki kırmızı kart görme, işte sakatlıktan dönüş, hata üstüne hatalar falan. Pavard da zaten dörtlü savunmanın stoperi olacak bir oyuncu değil. Yani üçlünün sağ stoperi olacak bir oyuncu. Ve yedekte Konate ile Saliba var. Hani Konate tamam belki sakattı. Hani ondan şey yaz. Ya Saliba buraya yazman gereken ilk oyuncu zaten yani. Hani
Kesinlikle.
Upamecano'yu ya da Pavar'ı oynatacaksan mutlaka yanındaki adam Saliba olmalı. Yani arkasını toplayacak bir adam olması lazım. Yapmadı. Sağda Koundé, solda Hernandez. Ya bunların ikisi de orijini stoper olan oyuncular yani. Dört tane stoperle çıkmışsın. Tank gibi. Önünde 3 tane yani 2 tanesi 6 numara, bir tanesi 8 numara oyuncu. Hani Zaire Emery çok genç bir oyuncu. Evet çok yetenekli ama hani daha bu sahnelerde çok bir şey bekleyemeyeceğim bir oyuncu. Rabiot teknik kapasitesi belli. Tchouaméni teknik kapasitesi belli. Ya yani mevzuyu tamamen Mbappé Dembélé topu alsın, yapsın bir şeyler. Turam da belki arada gol atar diye yapmış ama olmadı. Daha zaten daha maçın başı ne oluyor diye hani başladı maç gol oldu. Ben ne ara gol olduğunu bile anlamadım.
7. saniye.
7. saniye yani şey bir uzun pas hani şey de yok böyle hani bir direniş falan hiçbir şey yok böyle önünü açmışlar bir işte yani keşke Leverkusen'de de böyle çılgın goller atsa da biraz Leverkusen maçları keyiflensin. Harika bir gol. İnanılmaz formda zaten. Yani bu sezonun en çok konuşulan futbolcusu. Musiala da yavaş yavaş toparladığı için bence Almanya'nın Euro 2024'teki en büyük kozları olacak. Buradan Nagelsmann'a yapacağım eleştiri yani şimdi bu kadronun Euro 2024'te kullanacağını düşünürsek savunma ikilisim okey. Tahrüdiger. Yani sol bek sağ bek. Sol bek muhtemelen Raum olacak. Mittelstadt'ta gayet güzel performans gösterdi ama
İyi maç çıkardı kesinlikle.
biraz sıkıntıları var yani. O kendi kalesine bir fena bir gol atıyordu. Bir iki pozisyonda da böyle bir heyecanlandı falan. Hani o heyecanla bilmiyorum yenebilir mi nasıl olur? Yani Raum da çok ciddi bir rakip onun için. Sağ bek yani Kimi gibi gözüküyor. Henrichs var ama hani Pascal Gross o bölgede oynayabiliyor. Orta
Kimmich
sahada ben evet.
inanılmaz maç çıkardı bu arada abi
Evet.
Mbappé'yi. Yani gerçekten yani Mbappé'yi izlediğimizden beri düşünüyorum. Yani bu kadar iyi kitleyen hiç kimse aklıma gelmiyor. Kimlik gerçekten Bayern Münih'te inanılmaz formsuz olmasına rağmen milli takımda bambaşka bir şey çıkardı ondan da Nagelsmann. Ona da saygı duymak lazım. Araya bir küçük bir
Şey zaten
parantez olarak yok.
Mbappé'yi de yıldırabilmek için Rüdiger'i o tarafa eklemiş. Andrei'yi
Tabii
de
tabii.
o tarafta o bölgeye yakın yani. Hani
Tabii
birebir
tabii.
bıraktığı zaman hemen desteğe falan geliyorlar.
Kesinlikle birebir değildi ama karşısında çok
Evet
çok iyi kaldı yani.
evet yani şey top kapma odaklı da oynamadığı için Kimi Ciddi anlamda fazla geçit vermedi Mbappe'ye. Ben orta sahanın yani Kroos, Andrei olacağını yani çok düşünmüyorum. Yani oraya bence başka biri gelebilir. Çünkü Andrei Leverkusen'de bile aslında temelde ilk 11 oyuncusu değil. Biraz daha hamle oyuncusu gibi olacaktır milli takımda. Ama Kroos'un dönüşü o kadar belli ki yani hani orta saha oturdu bir anda. Ve şey dedi, ben diyorum yani şimdi ilk ay evet City'de inanılmaz işler yaptı. Barcelona'ya gitti. Yani milli takımda da böyleydi yani. İlk ay tamamen artık Guardiola'nın askeri gibi bir şey olmuş yani. Guardiola yoksa ilk aydan da iyi performans alamıyorsunuz. Bence orada çok daha farklı bir şey deneyebilir Nagelsmann. Bence ilk ay fazlalık. Yani özellikle yedekte bu kadar formda oyuncu varken. Mesela işte Deniz Ündal bunlardan biri. İşte Fury çıkışta olan bir Stuttgart'ın oyuncusu. Beyer ya Hoffenheim'de inanılmaz bir sezon geçiriyor. Daha ilk defa A takım tecrübesi yaşayan bir oyuncu. Ben şahsen en azından bir 4-4-2 ya da Deniz Ündav'ı bir adım geride konumlandırıp Beyer veya Fülkürük'ün ileride kullanıldığı bir şey bekliyorum. Bir sistem bekliyorum. Çünkü İlkay yok abi. Hem yaşı geçti hem de oranın oyuncusu değil. Yani onun oynadığı yerde zaten Kroos var. Kroos'un yanında da muhtemelen Goreska olacak. Yani Goreska'yı göreceğiz. İlkay çok fazla tercih edilebilecek durumda değil bence şu an. Ben iki tarafı böyle düşündüm. Havertz bilmecesi zaten benim kafamda hala dönüyor. Ya evet şimdi Arsenal'e gitti. Arsenal'de bir ilk başta çok kötüydü. Sonra bir toparladı etti ama ya Havertz ilk 11 oyuncusu olabilecek bir oyuncu değil. Yani bu milli takımda. Çünkü Almanya'ya karşı her zaman Fransa gibi takımlarla oynamayacak. Yani kapalı takımlar gelecek. Kapalı takımda da Havertz'i açamazsın. İşte Arsenal'in Porto maçları. Buna bir örnek. Yani Havertz o kapalı savunma içerisinde boğuşabilecek bir oyuncu değil. Bunu yapabilecek zaten elinde bir Fülkrup var. Orta açar, top saklar, ikili mücadeleye girer. Yani güçlü bir oyuncu. Bunu düşünebilirsin. Beyer'i düşünebilirsin. O da teknik kapasitesi çok yüksek. Hava topları da gayet iyi. Çünkü Havertz'te kafa topu da yok. Yani hava topundan da hani atıyorum Havertz uzun boyludur. Ya içeri bir top atalım bir indirsin. Atıyorum Virse indirsin. İlkay'a indirsin. Musiala'ya indirsin. O da yok. O yüzden bence çok riskli bir seçenek olur. Ama nedense bu Havertz çıktığından beri müthiş bir Havertz aşkı var Almanya'da. Yani hani böyle Hollywood'da bazı oyuncular vardır böyle. Oyunculuğunu beğenmezsin ama menajeri o kadar iyidir ki bir sürü filmde oynar falan böyle vasat oyuncudur. Aynı o havayı sezinliyorum ben. Havertz'te bu şey demek değil ama berbat oyuncu canım. Milli takıma nasıl çağırıyorsunuz gibi değil ama ya Havertz'in böyle ikinci yarı atıyorum mesela ilk 45 dakika Fülkürük'te oynadım ve Fülkürük çok kötü. Hemen çıkarırsın Havertz alırsın. Yani bence öyle bir oyuncu. Ve daha çok verim alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü Havertz ciddi anlamda pres gücü çok yüksek. Ve yorgun savunmalara karşı çok daha tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Benim gözümde bu yönde bir de senin yorumlarını merak ediyorum. Senin yorumlarına bakarak belki eksik kaldığım bir şey varsa o şekilde ekleme yapabilirim.
Önce abi senin bıraktığın yerden Almanya'dan bir başlamak istiyorum. Sen İlkay'ın ilk 11'de yerinin olmadığının çok fazla altını çizdin. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Eğer Müller sezonun sonuna doğru Bayern Münih'te böyle inanılmaz bir çıkış yapmazsa, işte formayı falan almazsa, bence Euro 2024'te de İlkay, Kroos ve Goreska orta sahası Almanya'da oynar. Başlarlar gibi gözüküyor. Yani 4-2-3-1 gibi dizilmek yerine daha 4-3-3'ümsü böyle bir ya da baklavamsı bir 11 Almanya'ya sanki daha fazla oturabilir, ama bu şekilde de yine ne olursa olsun ben İlkay'ı kesebileceğini düşünmüyorum. Bir kere zaten kaptan olarak sahaya çıkardı. İşte İlkay'ın maçındaki jest mimiklerine baktığımız zaman o liderliği artık Müller'den sonra özellikle o İlkay'a verdiğini görüyoruz. O yüzden İlkay'ın bu özelliklerinden dolayı kesileceğini düşünmüyorum. Almanya'nın maça başlarken bir santra seti vardı. Abi dikkat etti mi bilmiyorum.
Evet.
Santra yapıldı. Ön üçlü direkt ileriye fırladı. Koşmaya başladılar ki hani insanlar diyor 7. saniye gol bilmem ne, ama bunlar artık modern futbolda artık teknik direktörler o kadar fazla düşünüyor ki bu spor üzerine. Yani santrada bile bir set yaratıyorlar ve bu set üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Orada Fransa'nın orta sahasını boşaltacağını bir anda tabii ki tahmin edemezdi. Ama bunun bir %10'luk bir ile bir olasılık olsa bunun olabileceğini düşündü ve ileri üçlüyü bir anda koşturdu. Top Kroos'un ayağına geldi. Kroos Virs'i uzun kesiyor. Tamamen ikinci bölge tamamen kırılıyor. Witt savunmayla karşı karşıya uzaktan inanılmaz bir vuruş çıkarıyor. Hani o kalecinin üzerine vursa bile korner alacaksın yani. Düşünsenize.
Evet.
Maça kornerle başlıyorsunuz. Bu bile sizin için bir avantajdır. Löw döneminde özellikle Almanya'dan bu tarz şeyleri görmüyorduk. Hep eski oyuncular üzerinden işte. Ben bu oyuncularla geldim, bu oyuncularla şampiyon oldum, bu oyuncularla dünyanın zirvesine çıktım ve bu oyuncularla devam edeceğim kafasındaydı. Ve Almanya'da bir artık bir Nagelsmann'la birlikte bir dönüşüm yavaş yavaş başladı. İşte Wirtz zaten inanılmaz bir oyuncu. Leverkusen'de ne kadar iyi işler yaptığını görüyoruz. Burada da notlar almışım. Dakika 38'de bir ters topu var. Almanya pozisyona giriyor. Dakika 48 ikinci gol. Zaten tamamen Wirtz'in arkaya aşırmasından dolayı ilk gol. Yine onun şutu yani maçta hemen hemen basmadığı yer yok. Tamamen bir mahsur. Hani İlkay'ı kaptan dedim. Hani Almanya'ya yön veriyor, sözü geçiyor dedim ama oyunsal olarak da bu takımın maestrosu kesinlikle Wirtz olması lazım ki Euro 2024'te bu takım biraz başarılı olabilirsin. İkinci basmak istediğim nokta, sen Füllkrug'un daha fazla Almanya'nın oyun sistemine uyabileceğini düşündüm top tutması itibariyle ama
Ya
onun
şey özellikle
haricinde
kapalı savunmalar için söyledim ben onu.
ya, tabii ki de Almanya'ya karşı 10 takımı 8 zaten kapanacak. O yüzden kapalı savunmalar üzerinden bir sistem kafada kurmayı mantıklı ben de buluyorum ama Havertz özellikle Arsenal'deki formundan sonra ilk 11 başlamayı hak ediyordu. Bence iyi de maç çıkardı. Gol dışında da en azından oyunda etkiliydi. Hani o bağlantılarda o İlkay'ın 10 numaralık görevini yapamadığını gördük. Ama Havertz'in birkaç iyi topu vardı. Musial da bence çok çok iyi maç çıkardı. O da formunu yavaş yavaş yükseltiyor. Orada Kimmich'in üzerine durmuştuk. Mbappé'nin karşısına iyi durdu diye. Bence Almanya'nın stoper ikilisi de çok mu iyilerdi? Çok iyi değillerdi ama
Rüdiger
yine
iyiydi. Yani Rüdiger cidden
yani
iyi
Rüdiger
toplar çıkardı.
yardım savunması anlamında iyiydi. İşte kalenden bir iki de top çıkardı. Ama ayaklar problemli. Yani Nagelsmann futbolunda biraz daha ayaklar lazım. Tah Rüdiger'di. Yani Tah biraz daha ayağı iyi ama o da çok fazla iyi maç çıkardı mı? Bence çıkarmadı. Onun dışında Fransa'ya geçmem gerekirse bir kere kaleci ayakları hiç hemen hemen olmayan bir kaleci. Yani zaten Didier Deschamps futbolunda ayakları iyi bir kaleci pek aramayız ki adamın oynatmak istediği şey belli yani. Kapanalım, uzun vuralım. Mbappe, Kolo Muani, Thuram artık kim oynuyorsa Dembele. Onlar koşsunlar bir şeyler üretsinler. Yani çok demode bir futbol oynuyor Fransa ki yani kadro kalitesine baktığımız zaman şimdi Fransa'nın 11'ini silelim. Ya da Fransa'nın geniş kadrosundan ikinci bir 11 daha yapalım. Almanya ile başa başa oynar mıydı? Onlar da oynardı.
Tabii.
Yani bu kadar bolluğun içinden bu kadar demode futbol oynaması özellikle 4 stoperli. Yani bu kulüp takımı için özellikle Guardiola'nın sisteminde 3-5-2'lerde işte 3-4-3'lerde ama tabii ki o sahte beklerle birlikte orta sahalar kalabalıklaşıyor. İleriye toplar daha hızlı taşınıyor. O farklı bir sistem. Burada ben ilk 11'leri ilk gördüğüm zaman dedim ki yani Koundé, Pavard yani düşünüyorum ya üçlü mü oynayacak bunlar dedim ya yani sağ kanat bek bulamadım. Yani Rabiot mu oynayacak sağ kanat bek falan diye düşündüm. Sonra baktım yani mantıklı olan dörtlüydü dedim herhalde Pavard'ı. Sağda sigorta yapacak. Koundé'yi stoper kullanacak ki Koundé'yi zaman zaman stoperde kullanmıştı Döşem.
Evet.
Bir baktık Koundé'yi Barcelona'daki yerinde kullandı. Pavard'ı belki de uzun zamandır oynamadı. Stoper olarak kullandı ki Pavard da iyi bir maç çıkardı bu arada. Hakkını yemeyelim.
Evet.
Bence gayet
Evet.
iyiydi. Ama yani düşündüğünüz zaman mantıklı gelmiyor ki Avrupa'nın belki de en iyi savunmacısına sahipsiniz. Şu an en formda savunmacısına, en iyi 200 savunmacısından birine Saliba'ya. Arsenal'de ne kadar iyi top oynadığını hepimiz biliyoruz. Upamecano sevdası Deschamps'ın bilmiyorum yani. Çok çok çıkış yaparak Avrupa futboluna bir anda işte geldi. Yani Leipzig'te stabil bir performansla ilerlerken bir anda çok fazla yükseldi. Orada Bayern Münih de yaptı ama Bayern Münih seviyesinde düşünüyorum işte yani Hummels kadar bile iyi oynadı mı Bayern Münih'te? Cevap hayır gibi geliyor bana. Tchouaméni orada hani top kesicilik olarak iyiydi. Bakıyorsunuz Rabiot Avrupa futbolunun en yükseğine kadar çıkmış ama düşüşte bir o kadar hızlı olmuş bir oyuncu ki yani Euro 2024 kadrosunda olur mutlaka. Ama ilk 11 için düşünür müsünüz? Bilmiyorum. İşte Zaire Emery oraya için şu an yeterli mi? Onu da bilmiyorum. Hani ileride Giroud mu oynayacak, Thuram mı oynayacak? Onu da bilmiyorum. Hani Fransa, biz Fransa için maçtan önce dedim ki yani Fransa'da bir bilinmezlik var. Bu bilinmezliği sanki biraz olsun işte Duşamp'ın oynatmaya çalıştığı futbol zaten biliyoruz ama 11'ler üzerinden biraz daha o bilinmezliği yaşarım.
Bu arada
Bir kafa.
unuttuğumuz bir şey var şimdi aklıma geldi. Döşamp'ın prensi yoktu. Sakattı.
Ya yani Duşamp'ın belli başlı prensleri var zaten. Mesela Loris'i de hiç kesmez yani.
Yok bu şey en büyüğü. Hatta galiba 2016'dan bu yana galiba ilk defa mı forma giymedi Griezmann? Galiba Fransa'nın bütün maçlarında oynuyor. Hiç doğru düzgün sakatlığı şeyi falan yok. Galiba ilk defa bu hazırlık maçında sakatlığı sebebiyle yok. Yani öyle bir serisi falan da varmış galiba.
Duşamp'ın son 20 yılda falan yaptığı herhalde en iyi dönüşümdü yani Griezmann'ı orta sahada kullanmak, o Fransa'nın
On
eksikliğinde.
numaralaştırmak.
8.5'tan 10 numara yapmalar falan ondan beklemediğimiz işlerdi.
Tam şey
İşte.
Fenerbahçe'deki Alex gibiydi yani böyle hani 10 numara ama ileri çıkıp deli gibi gol atan işte asist de yapan ikinci
Gol de
forvet
yapıyor.
kıvamında.
O 8.5'tan 10 hani çok enteresan bir rol vermişti ona. Tabii ki Griezmann Euro 2004 kadrosunda da ki çok formda zaten Atletico Madrid'de. Belki de tek başına sıtlayan oyuncu diyebiliriz. Barcelona maçında yoktu mesela. 3 yediler yani. Hiçbir şey yok. Pozisyonları bile yok. Onun dışında baktığımız zaman sol bek Theo Hernandez'in sakatlığında kardeşi Luka oynadı. Ki Theo da sonradan girdi ama çok sakatlıktan zaten yeni çıktı. Hemen hemen çok %100'ünde değildi bence. Çok da kötü maç çıkardı girdikten sonra da. Kardeşi nasıl oynadı bilmiyorum. O da çok stoperimsi artık. Hani sol bekliğini kaybetmiş bir adam. Hani çok uzun zamandan beri o genişliği veren oyuncu olarak değil de sanki merkezde oynamaya da daha çok alıştı. Daha fazla da kullanıldı.
Bir de çok sakatlık geçiriyor yani müzmin sakat zaten. Hani ilk defa Teo sakat o sağlam aa falan diye şaşırdım hatta yani.
Yani milli maçlar aslında benim için izlemesi eziyet maçlar. Çünkü hani bir anda toplanıyorlar. Ne izlediğimiz belli değil. Bir de baktım bir kanatta Kunde ile genişliyor oyun. Diğer kanatta Luka Hernandez'le genişliyor. Yani Almanya'nın bu kadar iyi futbol olmasa, Wirtz falan olmasa ben maçı izlemezdim. Biraz da artık işimizde olduğu için izlemek zorunda kaldık ama yani Deschamps'ın bu kafasından çıkması lazım. Yoksa bir Euro 2024'te çok büyük bir hüsran geliyor gibi gözüküyor. Çünkü Luka Hernandez'le Kunde'nin oyunu geliştirdiği bir takımın bir şampiyonada Mbappe'nin 10 gol, 5 asistlik falan böyle muazzam bir performansı falan olmazsa yarı finalin üstünde bir şansının olduğunu düşünmüyorum kadrosuna rağmen. Söylemek istediklerim bu kadar abi. Eklemek istediğim varsa seni dinleyebilirim.
Yok açıkçası ben de çok fazla bir şey ekleyemeyeceğim. Orada da aynı İngiltere'de Harry Kane'de bahsettiğimiz burada Griezmann da var. Yani Griezmann varsa Fransa var yoksa yok. Yani sadece Mbappe ile döndüremiyor bu işi Deschamps onu gördük. Bir de şey Almanya'nın 4-2-3-1'inde ben şahsen İlkay'ı kesersem Virtus'u oraya kaydırıp Musiala'yı sağ alıp Havertz'i sağ alıp Musiala'yı sola çekip öne işte Füllkrug, Baier veya Deniz Ündav'ı kullanarak hani maça göre değiştirip o şekilde çıkmayı düşünürdüm. Çok daha çünkü Musiala'nın solda olması o içe doğru kat etmeleri çok tehlike yaratıyor. Virs ortada olunca bağlantıyı çok daha iyi yapacaktır. Çünkü sistem Leverkusen'deki gibi olmadığı için Leverkusen'de evet 3-4-3'ün kanadı gibi gözüküyor ama hiçbir zaman kanatta olmuyor Virs. Yani burada da öyle bir rolde olması daha mantıklı olur. Şimdi milli takım defterini kapatalım. Gelelim bir önümüzde çok acayip bir City Arsenal maçı var. Ufak bir tahmin yapalım. Zamanımızı daralmışken. Şimdi herhalde Walker'ın sakatlığı çok ciddi gözükmüyor.
Oynayabilecek
Muhtemelen
gibi
aynen
gözüküyor.
muhtemelen Arsenal maçında oynayacak. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Yani hangi taraf sence daha avantajlı? Bir de galiba maç City'nin sahasında. Yani bu City'nin sahasında olması onlara ciddi bir avantaj mı sağlayacak? Yoksa aslında baskı yaratıp Arsenal'e mi yarar? Ne diyorsun?
Yani Etihad'da Manchester City'nin oynamak istediği futbolu Avrupa futbolunu takip eden herkes biliyor ama Arsenal'in de son zamanlarda City'ye biraz ters geldiğini biliyoruz bunu. Arteta'nın Guardiola'nın öğrencisi olmasından mı artık ona mı bağlarsınız yoksa futbol yapısı olarak mı zaten birbirlerine benzedikleri için biraz da şans faktörüyle bir tarafa kaydığını mı düşünürsünüz orasını bilemem. Ama sanki Arteta'nın City karşısında ben iyi sınavlar verdiğini başından beri düşünüyorum. Burada maçı aslında kadro kalitelerine denk. Hocaları tabii ki Guardiola çok daha iyi bir teknik direktör ama Arteta'nın da 2-3 senedir yaptıklarını biliyoruz. Hocaları da bir nebze bir kenarda bırakıp oyuncular üzerinden okumak istersen burada iki taraf için de Bir tarafta Ederson'un yokluğu, diğer tarafta Gabriel'in ve Saka'nın yokluğu üzerinden bu maçı okuyabiliriz. Şimdi Ederson'un yokluğu bir kere geriden oyun kurmanızı, özellikle City gibi bir takımın, Guardiola takımının geriden oyun kurmanın ne kadar muhtaç olduğunu biliyoruz. Tamamen kısıtlıyor. Liverpool maçında Ortega girdi, iyi miydi? İyiydi ama ayaksal olarak iyi değildi. Yani
Yok,
çok
tam
fazla top...
çizgi kalecisi yani. Çok güzel bir
Tabii
çizgi
tabii.
kalecisi ama ayak yok yani.
Çok iyi toplar çıkardı. Çok da iyi performans sergiledi. Bir iki topu da var. Penaltı haricinde zaten gol de yemedi ama düşündüğümüz zaman bir oyun kurma anlamında eksiklik. Ya Arsenal tarafına bakıyoruz ya, Gabriel yok. Adam kornerden inanılmaz gol atmaya başladı. Savunmacılığı zaten hep iyiydi. Yani o biraz da düzenli oynamak onun ilacıydı. Oynaya oynaya kendini geliştirdi. Saliba ile birlikte de muazzam bir ikili oldular. Yani düşündüğümüz zaman Avrupa futbolundaki stoper ikililerine şu an en formdası Gabriel ve Saliba olabilir.
Evet.
Burada muhtemelen Ben White'ı stopere çektiğini göreceğiz Arteta hocanın. Ya da artık kafasında ne var o düşünecektir. Bir de en önemlisi Saka oynayacak mı, oynamayacak mı? Çünkü Arsenal bir yere kadar seti oturtuyor. İşte futbolunu oynamaya çalışıyor, yapıyor, ediyor ama o Saka'nın oradaki son, özellikle o ilerideki yaratıcılığı Arsenal'in oyun kaderini biraz belirliyor. İşte hem Odegaard hem Saka Arsenal'in oyun kalitesini, oyun yaratıcılığını yükselten iki isim. Burada işte Ederson'un oynamayacağını söylemiştik. Oyun biraz daha denge maçı olur. City'nin daha fazla topa sahip olacağı. Arsenal'in topu talep edeceği ama zaman zaman talep edeceği bir maç bekliyorum ben. İddia oynamak isteyenlere tamamen bir 200 gol maçı olarak önerebilirim ama maç erken çözülürse bir anda üste de gidebilir. Burada izleyicilerimiz kızmasınlar çünkü Ederson yok. Şimdi öyle de düşünmemiz lazım. Ama mantıklı olarak bir 2-3 gol maçı bekliyorum ben. Tabii ki bu iddia tahmin programı değil ama hani biraz daha anlatabilmek açısından söylüyorum. Bir denge maçı bekliyorum. Tabii ki de futbol anlamında çok şey izleyeceğiz. Gabriel'in muhtemelen oynamayacağı söyleniyor. Bu büyük bir eksiklik Arsenal adına. City adına da Ederson eksik abi. Senin de fikirlerini almak isterim.
Yani şöyle söyleyebilirim ben de. İki tarafın da en önemli kozları benzer. Bir tarafta Saka, Odegaard, işte diğer tarafta Kevin De Bruyne ve Saka. Yani ikisi de aslında takımlarında benzer rolde oyuncular. Biri yaratıcı orta saha, biri kanattan yaratan gol ve asist sayısı yüksek olan oyuncular. Ama bence Arsenal adına bir X faktör var burada. O da Martinelli'nin performansı. Çünkü Martinelli
Çıkışta.
iyi bir maç çıkarabilirse Saka'yı rahatlatacak. Çünkü Arsenal maçında hep şunu görüyoruz. Eğer Martinelli gününde değilse bütün yük Saka'ya biniyor. Bütün yük Saka'ya binince ne oluyor? Bütün rakip takım Saka'nın üstüne yüklenmeye başlıyor. Yani daralıyor Arsenal'in oyunu. O yüzden Martinelli'nin iyi gününde olmasına çok ihtiyaçları var. Ben mesela bu maçta 9 numarada Havertz yerine Jesus tercih ederim. Çünkü Jesus geldiğinden beri City maçlarını çok iyi oynuyor. Yani hocasını da çok iyi tanıdığı için eski hocasını. City savunmasını daha iyi karıştırabileceğini düşünüyorum kendisini. Çünkü City'nin stoperlerine fiziksellik çok yaramayacaktır. Yani Havertz mesela hani o fiziksel şeye mücadeleye girse çok işe yaramayacak. Biraz daha o savunma arkası koştular. Çünkü muhtemelen Ederson olmadığı için Ruben Diaz'ı yazmak zorunda Guardiola. Yani Akanji ile Ake ile falan gidebilecek bir şey değil bu. Yani Akanji belki üçlü stoper hattı yaparsa belki öyle düşünebilir ama Ruben Dias kesinlikle ilk 11'e yazılacak. Guardiola kaç zamandır yok, dönecek mi dönmeyecek mi? O da çünkü ayağı iyi bir stoper. Daha güvenilir. Çünkü Ake ile Akanji saatli bomba gibi ayak konusunda. Bunlar önemli. Stones muhtemelen Rodri ile beraber önde koruyacaklar. Onların da zaten oyun kurulumu kısmında önemli. Yani Ruben Dias, Rodri ve Stones bu üçlü üzerinden oyun kurulumu dönecek. Foden çok önemli. Foden'ın neler yapacağı çok önemli. Kevin De Bruyne çok önemli. Çünkü De Bruyne oynadığı zaman, gününde olduğu zaman Haaland da gününe geliyor. Yani onu şu an en iyi besleyen oyuncu, Haaland'ı en iyi besleyen oyuncu De Bruyne. Bir de Doku'nun performansı da belirleyici olur. Çünkü Grealish faktörü yok artık. Yani tamamen orası Doku'ya kalıyor. Doku olmadığı zaman birebir oynayacak bir oyuncu olmuyor. Atıyorum Bernardo Silva'yı kaydırıyor oraya ama yani Bernardo Silva'dan da Doku performansı beklemek çok mantıklı, makul değil. Ben de böyle bir 0-0 1-1 maçı bekliyorum ama bir tane gol atıp da kaçan takımda görebiliriz yani. İlk maçta olduğu gibi. Yani Arsenal bir tane attı kaçtı. Böyle bir şey bekliyorum ama ben de yani 3 gollü geçtim. 2 gol bile bir mucize olabilir yani. Çünkü çok taktiksel savaş var. Yani ikisi de benzer mentalitede hocalar. Yani Arteta da sonuçta Guardiola'nın yanında yetişti. Arsenal oynattığı futbolda çok yüksek yoğunluklu bir futbol. Ben de senin dediğin gibi dengeli bir maç. Çok yüksek dozajda mücadele ama az gol olacağı kanısındayım. Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım. Haftaya daha heyecanlı bir program olacak
Son ufak bir
zaten.
şey eklemek istiyorum burada. Yani ilk maç hatırladığım kadarıyla yine Saka yoktu. Arteta sağda Gabriel Jesus'u kullanmıştı ve Gabriel Jesus iyi bir maç çıkarmıştı özellikle Guardiola'nın karşısında. Burada şu an Guardiola'nın da oynayıp oynamayacağı şüpheli ki muhtemelen olsa bile hani düzek attıktan dönse bile yine Ake başlayacaktır. Arsenal'ın sağ kanadı önemli. Yani Saka oynamayacaksa yine Jesus mu oynayacak? Bir de ikinci eklemek istediğim kısımda Arsenal muhtemelen yine Jorginho Havertz ikilisiyle özellikle büyük maç planı olarak çok fazla oturdu. Yine bu ikiliyle başlayacaktır. Biraz daha işte taktik savaşı oyunculara bağlı olarak şekillenebilir. İyi maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İzleyicilerimiz kesinlikle kaçırmasınlar ki bir yönden de bir şampiyonluk maçı gibi bir de adlandırabiliriz. Çünkü zirveyi çeken 3 takımdan ikisi hep birbiriyle kapışmaları her zaman şampiyonluk maçı olarak kalacak. Benim eklemek istediklerim bu kadar.
Yani evet bu Liverpool'ların da dikkatle izleyeceği bir maç olacak. Bakalım onlar da liderliği geri alabilecekler mi? Uğurcan çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi bu haftalık da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta zaten bir Der Klasikerimiz var. Bir de ekstradan City Arsenal maçımız var. Haftaya çok daha dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz.